Ayrım 24, sayfa 192. Blaine başını hafifçe eğip bunu kabullendiğini belirtti. Eminim ki iki general bu emri verirken ikimizin de çöle gitmemiz gerektiğini kastetmişlerdi ama ben o emri ikimizin de gideceği şeklinde yorumlamayı seçiyorum. Yaramaz çocuklar gibi sırıttı. Korkarım benden kurtulamayacaksınız. Onunla çöllerde karısından uzakta olmak. Bir an Lothar de Larey'i de elmasları da unuttu, hala el ele olduklarını fark etti. Herkes onlara bakıyordu, elini indirdi, sordu. Ne zaman yola çıkabiliriz? Blaine cevap olarak döndü ve seslendi. At bin, at bin, derhal çıkıyoruz. Polisler atlarına koşarken tekrar Senten'e baktı, ciddi ve işini bilir bir hali vardı. Evet Bayan Courtney. Şimdi bana niyetinizi açıklama nezaketini gösterir misiniz? Nereye gideceğiz? Senten güldü. Bir haritanız var mı? Şurada. Misyon istasyonunun binasına girdiler. Blaine onu bitişik kilisenin Alman papazlarıyla tanıştırdı. İstasyonu onlar yönetiyorlardı. Sonra masanın üzerindeki haritaya eğildi. Kafanızdan neler geçtiğini anlatın bana dedi. Senten onun yanında durdu ama ona dokunmadı. Soygun şurada yer aldı. İşaret parmağını haritaya dayadı. Ben izleri şu tarafa doğru takip ettim. Portekiz toprağına doğru gidiyor. Bundan kesinlikle eminim. Ama oraya varabilmek için 300 mil yol gitmesi gerek. Bu yüzden de onun çevresinden dolaştınız diyerek başını salladı Blaine. Şimdi doğuya, çöle gidip yolunu kesmek istiyorsunuz. Ama orası koskoca bir ülke. Saman çuvalında iğne aramak gibi. Sizce de öyle değil mi? Su dedi Senten. Su başlarında yedek atlar bırakmış. Ondan eminim. Ordudan çaldığı atları mı? Evet anlıyorum. Ama orada su yok. Var. Haritada işaretli değil ama o yerini biliyor. Benim buşmanlarım da biliyor. Onun yolunu su başlarından birinde keseceğiz. Ya da daha önce geçmişse izini bulacağız. Blaine doğrulup haritayı rulo yaptı. Bu mümkün mü dersiniz? Bizi geçmiş olması mı diye sordu Senten. Unutmayın ki o çok yaman bir adam. Çöl onun kendi vatanı. Onu asla küçümsemeyin. Yarbayım, bu çok ciddi bir hata olur. Adamın sicilini inceledim. Haritayı bir deri çantaya koydu. Haki güneş miğferini başına giydi. Miğfer mantardandı. Boynu koruyan bir bezi de vardı. Kulaklarını kaplıyor, boynunu daha da uzun gösteriyordu. Tehlikeli bir adam. Bir zamanlar başına 10.000 sterlin ödül konmuş. Bu işin kolay olacağını sanıyor değilim. Arkalarındaki kapıda bir polis belirdi. Hazırız yarbayım. Bayan Courtney'in atına eğerlediniz mi? Evet efendim. Adam ince, esmer ve adaleliydi. Kocaman sarkık bıyıkları vardı. Senten bu adamın çavuş olarak seçimini onayladı. Blaine onun adamı incelediğini fark etti. Bu çavuş Hans Meyer. İkimiz eski savaş arkadaşıyız. Smut seferinden. Memnun oldum Bayan Courtney. Hakkınızda çok şey duydum efendim. Diyerek selam verdi çavuş. Tanıştığımıza sevindim çavuş. Papazlarla çabucak el sıkıştılar, güneş ışığına çıktılar. Senten, Blaine'in kendisine ayırdığı kocaman, güçlü hayvana yürüdü, üzengileri ayarladı. At bin diye emretti Blaine Malcomes. Çavuşla dört polis binerken Senten, Twenty Man Jones'a döndü. Keşke ben de sizinle geliyor olsaydım Bayan Courtney dedi adam. 20 yıl önce olsa bana hiçbir şey engel olamazdı. Senten gülümsedi. Bizim için dua edin. Elmasları geri alamazsak belki yine de De Beers'de çalışmak zorunda kalırsınız. Ben de yoksullar evinde nakış işlerim. Size bunu yapan domuzun Allah belasını versin. Onu zincire vurup getirin. Senten ata bindi. Hayvanı altında sağlam, kendini de iyi hissetti. Dizlerini kıpırdattı. Atı Blaine'nin yanına getirdi. Av köpeklerinizi salabilirsiniz Bayan Courtney diyerek gülümsedi adam. Senten, bizi suya götür Kwee diye bağırdı. İki minik buşman çıplak sırtlarında yayları ve zehirli oklarıyla yüzlerini doğuya çevirdiler. Küçük başları siyah buklelerle doluydu. Çocuk ayağı gibi ayakları sanki uçuyordu. Uzaklaşıp gittiler. Koşmak için yaratılmıştı onlar. Geridekiler onları gözden kaybetmemek için atlarını tırısa kaldırmak zorunda kaldılar. Santen'le Blaine yan yana grubun başında gidiyorlardı. Çavuşla dört polis tek sıra halinde onların peşindeydi. Her birinin yedeğinde iki at daha vardı. Yedek atlara su damacanaları yüklüydü. 20'şer galonluk deri kılıflı damacanalar. İdareli kullanırlarsa 3 gün yeterdi. Çünkü adamlar da atlar da çöle alışkındı. Birkaç tepeyi aşınca Blaine ilk defa konuştu. Haklıymışsınız, kamyonları buraya sokamazmışız. Atla gitmek zorunlu. Daha kalkerit araziye gelmedik. Ondan sonra da kum var. Durmadan lastikler gömülürdü. Kilometreler geride kalıyordu. Bushmanlar çok öndeydi. Koşu tempolarını hiç bozmuyorlar, uzaktaki bir hedefe doğru öylece gidiyorlardı. Blaine adamları her saat başı durduruyor, atların dinlenmesine izin veriyor, kendisi adamlarla konuşuyor, onları giderek daha iyi tanıyor, yedek atların yükünü yokluyordu. Yorgunluğu ve kazayı önceden önlemek akıllılıktı. 5 dakika dolunca tekrar yola koyuluyorlardı. Karanlık basıncaya kadar ilerlediler. Sonra Belin onları durdurdu. Su konusunu gözden geçirdi, atların tımarına baktı. Ancak ondan sonra Senten'in oturduğu ateşin başına döndü. O da kendi işlerini bitirdi. Bushmanların yemeğini vermiş, uykuya yatırmıştı ikisini. Şu anda Blaine'e ve kendisine yemek hazırlıyordu. Ona madeni tabağı uzattı. Menüde sülün ve havyar olmadığı için özür dilerim efendim ama sığır yahnisini de içtenlikle tavsiye edebilirim. Tadının ne kadar güzel geldiğine şaşıyor insan. Blaine gerçek bir iştahla yiyordu. Bitirince tabağını kumla temizledi, kuruladı, tekrar ona uzattı. Bir puro yaktı. Senten bulaşıkları temizledi, sabah acele yola çıkacakları için topladı. Sonra ateşin başına dönüp oturacakken hafif bir kararsızlık gösterdi. Blaine hafif yana çekildi, üzerine oturduğu eğer örtüsünde ona da yer açtı. Senten oturdu, bacaklarını altına kıvırdı. Aralarında birkaç santim uzaklık vardı. ''Ne kadar güzel!'' diye mırıldandı Senten. Gözleri göklerdeydi. ''Yıldızlar ne kadar yakın!'' İnsan uzansa toplayacakmış gibi. Gerdanlık yapıp boynuna takabilecekmiş gibi. Zavallı yıldızlar dedi Blaine alçak sesle. Ne kadar soluk ve önemsiz kalırlardı o zaman. Senten dönüp ona gülümsedi, tekrar göğe baktı. Şu benim özel yıldızım diyerek Oryx'u gösterdi. Michael seçmişti o yıldızı ona. Michael, içinde bir suçluluk duygusu uyandı, sanki sancıdı. Ama sancı pek eskisi kadar keskin değildi. Sizinki hangisi diye sordu. Olmalı mı? Elbette, çok lazım. Durakladı, sonra utangaç bir sesle, size ben bir tane seçebilir miyim diye sordu. Onur duyarım, alay etmiyordu. O da Senten kadar ciddiydi. İşte, kuzeye döndü, oradaki yıldız, Regulus. Aslan burcunda, sizin burcunuz. Onu seçtim ve sana verdim Blaine. Sonunda sen demiş, adıyla hitap etmişti ona. Ben de minnetle kabul ettim. Bundan böyle onu ne zaman görsem seni düşüneceğim senden. Bir sevgi simgesiydi bu. Verilmiş, alınmıştı. İkisi de anlıyordu bunu. Bu anın önemi sessiz kalmalarını sağladı. Sonunda Blaine, aslan burcundan olduğumu nereden bildin diye sordu. Senten hiç çekinmeden, öğrendim dedi. Bilmek gerekir diye düşündüm. 28 Temmuz 1893'te doğmuşsun. Sen de yeni yüzyılın ilk günü doğmuşsun. Bu yüzden bu adı almışsın. Ben de öğrendim. Bilmek gerekir diye düşündüm. Ertesi sabah ortalık ağarmadan yola koyulmuşlardı. Güneş doğdu, yükseldi, tepeyi aştı, batıya doğru inişe geçti. İleride Kwee birdenbire durdu, havayı koklamaya koyuldu. Fat Kwee de onun gibi yaptı. Sanki sülün kokusu almış bir çift tazıydılar. Ne yapıyorlar diye sordu Blaine. Daha Senten cevap veremeden Kwee bir çığlık attı, koşarak fırladı, Fat Kwee de onu izledi. Su! Senten üzengilerin üzerinde ayağa kalkmıştı. su kokusu aldılar. Ciddi misin? Blaine ona bakıyordu. Ben de ilk seferinde inanamamıştım diyerek güldü Senten. Ova suyu 5 milden koklardı. Gel kanıtlayayım sana. Karşıki tepeye tırmanmadan önce Kwee ile Fat Kwee durup yerleri incelediler. Senten yaklaştığında aralarında heyecanlı heyecanlı tartışıyorlardı. Senten Blaine'e tercüme etti. O da çok heyecanlanmıştı. İzi bulduk. Dölerey olduğuna hiç kuşku yok. 3 atlı suya güneyden yaklaşmış. Yorgun atlarını bırakmışlar, hızlı gidiyorlar. Atları gücünün sonuna kadar zorluyorlar. Atlar şu anda bile bitkin. Dölerey iyi hesaplamış. Senten memnuniyetini zor saklayabiliyordu. Doğru tahmin etmişti. Lothar gerçekten Portekiz sınırına gidiyordu. Kendisi de elmaslar da pek uzakta değildi artık. Ne kadar zaman Kwee diye sordu heyecanla. Atından atlayıp ize kendi de baktı. Bu sabah nam çocuk dedi minik Bushman. Parmağıyla gökte o zaman güneşin nerede olduğunu gösterdi. Şafaktan hemen sonra onlardan 8 saat falan gerideyiz dedi Senten Blaine'e. Yetişmek yine de kolay değil. Blaine ciddiydi. Bundan böyle her dakikanın değeri var. İleri marş. Tepenin doruğuna yarım mil kala Senten yine konuştu. Burada atlar otlamış. Bir sürü at. Haftalarca kalmışlar. Tahmin ettiğimiz gibi. Dölerey adamlarından birini burada atlarla bekletmiş. Su başında da buna kanıt bulacağız. Susup ileriye doğru baktı. Tepenin dibinde 3 kara gölge yatmaktaydı. Ne onlar? Blaine de Senten kadar şaşkındı. Ne olduğunu ancak yaklaşınca anlayabildiler. Ölü atlar diye bağırdı Senten. Dölerey yorulan atlarını vurmuş. Hayır, Blaine atından inmişti bile. Kurşun deliği yok. Senten çevresine bakındı. Lothar için bekletilen atların bağlandığı ilkel ahırı gördü. Kulübede vardı. Atlara bakanlar orada yaşamış olmalıydı. Kwee diye seslendi Bushman'a. Buradan ayrılan izi bul. Fat Kwee, kampı ara. Bize bu izlediğimiz kötü adamlar hakkında bilgi verecek ne varsa bak. Sonra kendi atını su başına doğru çevirdi. Su tepenin dibindeydi. Yeraltı suyu tabakalar arasından yükselmiş, burada bir havuz oluşturmuştu. Yerlerde vahşi hayvanların ve sanların ayak izleri vardı. Suyun yüzü koni biçimindeki 5 metrelik yükseltinin dibindeydi. Havuza kısaca baktı, sonra eğerinde kazık kesildi, eli ağzına doğru uçtu. İçgüdüsel bir dehşet ifadesiydi bu. Karşı kıyıdaki kızağı çakılmış levhaya bakıyordu. Deve dikeninin dalı soyulmuş, yere çakılmış, yazılı levha ona tutturulmuştu. Bu kuyu zehirlidir. Direğin tepesine kırmızı bir teneke geçirilmiş, üzerine siyah boyayla çapraz kemikler ve kuru kafa çizilmişti. Altında da korkulu kelime okunuyordu. Arsenik. Blaine de gelmişti. İkisi de çok sessizdiler. Aşağıdaki hareketsiz suyun bile sesi duyuluyordu. Blaine konuştu. Atlar bu yüzden ölmüş dedi. Aşağılık piç. Sesi gücenik bir ifadeyle gıcırdıyordu. Atının başını çevirip adamlarına doğru koşturdu. Senten onun seslendiğini duyuyordu. Kalan suyumuzu kontrol et, kuyu zehirlenmiş. Çavuş Hansmeyer'in hafif bir ıslık öttürdüğü duyuldu. Eh, kovalamaca buraya kadar. Kakran'da bu suyumuzla dönebilirsek şanslı sayılırız. Senten öfke ve çaresizlikten titremekte olduğunu fark etti. Kurtulacak elimizden diye mırıldandı kendi kendine. İlk hilesi yetti kazanmasına. Atı suyun kokusunu almış, aşağıya inmek istiyordu. Senten onu dizleriyle zorlayarak çevirdi. Yuların ucuyla boynuna vurdu. Öteki atların yanına götürdü. Başına geçirdiği torbaya arpa ölçüp koydu. Blaine onun yanına döndü. Üzgünüm Senten dedi alçak sesle. Geri dönmek zorundayız. Susuz devam etmek, intihar etmek demek olur. Biliyorum. Çok pis bir hile. çöl hayatını var eden bir su kuyusunu zehirlemek. Yol açacağı zarar korkunç olacak. Bunu ömrümde bir tek kere daha görmüştüm. Valvis'ten yürürken 1915'te. Sustu. Minikwi koşarak yanlarına gelip heyecanla bir şeyler söyledi. Ne diyor diye sordu Blaine. İzlediğimiz adamlardan biri hasta. Kwi bu sargıları bulmuş. Senten kan lekeli sargılara baktı. Onları yere bırak Kwi diye emretti kesin bir sesle. Cerahatin kokusu burnuna kadar geliyordu. Kwi söz dinleyip sargıları onun ayağının dibine bıraktı. Blaine süngüsünü kınından çıkardı, bezleri kuma yaydı. Maske diye bağırdı Santen heyecanla. Lothar'ın başına giydiği un torbasını tanımıştı. Kuru kanla kazık kesilmiş kumaşta sarı iltihap da görünüyordu. Haki bir gömlekten kesilmiş parçalar da vardı. Hasta adam uzanıp yatmış, öteki eğerleri yeni atlara geçirmiş. Sonra hastayı ayağa kaldırmak, binmesine yardım etmek zorunda kalmışlar. Kwi bütün bunları izlerken okuyarak söylüyordu. Onu ben ısırdım dedi Senten alçak sesle. Boğuşurken dişlerimi bileğine geçirdim. Kemiğini hissettim. Derin bir yaraydı. İnsan ısırığı hemen hemen yılan ısırığı kadar tehlikelidir dedi Blaine. Tedavi edilmezse mutlaka kan zehirlenmesi yapar. Dölerey hasta bir adam. Kolu çok kötü durumda olmalı. Çizmesinin burnuyla leş kokan sargılara dokundu. Onu yakalardık. O durumuyla Okavanga nehrine varmadan kesin yakalardık. Keşke yola devam edecek suyumuz olsaydı. Arkasını dönüp yürüdü. Senten'in mutsuzluğu seyretmek istemiyordu. Çavuş Hansmeyer'le konuştu. Bundan böyle su kullanımı yarı yarıya çavuş. Gece olunca misyona dönüş yoluna başlarız. Serinlikte gidelim. Senten rahat duramıyordu. Tekrar suyun başına döndü. Levhaya bakıp durdu. Nasıl yapabildin Lothar diye fısıldadı. Sert ve çaresiz bir adamsın ama bu korkunç şeyi yapmak. Yavaşça aşağıya inip suyun kenarına çömeldi. Uzanıp parmağının ucunu suya değdirdi. Soğuktu. Ölüm kadar soğuk. Parmağını pantolonuna silip suya tekrar baktı. Blaine'in söylediği sözü düşündü. Böyle bir şeyin yapıldığını bir tek kere gördüm. Valvis'ten gelirken 1915'te. Birden aklına çok eskiden kalma, unutulmuş bir başka konuşma geldi. Lothar Dölerey'in yüzünü bir kamp ateşinin ışığında görür gibi oldu. İtiraf ederken yüzü hayalet gibiydi. Yapmak zorundaydık ya da o sıra bana öyle gelmişti. Birlik kuvvetleri çok sıkı bastırıyordu. Eğer yaratıcı sonuçları öngörebilmiş olsaydım, susmuş, alevlere bakmıştı. Senten öyle sevmişti ki onu o anda. Onun kadınıydı. Henüz bilmemesine rağmen karnında onun çocuğunu taşıyordu. Uzanıp onun elini tutmuş, onu avutmaya çalışmıştı. Ziyanı yok diye fısıldamıştı. Ama Lothar acı dolu yüzünü ona çevirip konuşmuştu. Ziyanı var senden. Ömrümde yaptığım şeylerin en kötüsüydü. Bir ay sonra katillerin hep yaptığı gibi o su başına döndüm. Koku bir mil uzaktan geliyordu. Her taraf ölülerle doluydu. Zebralar, geyikler, minik çöl tilkileri, kuşlar, hatta çürüyen cesetlerle beslenen akbabalar bile. Ölürken hatırlayacağım bir sahne. Sanırım bir tek bundan utanıyorum. Bir gün hesabını vermek zorunda kalacağım. Senten yavaşça doğruldu. İçinden yükselen heyecan yavaş yavaş öfkesini ve umutsuzluğunu siliyordu. Suya tekrar dokundu. Parmağının değdiği yerden yayılan halkalara baktı. İnanarak söylüyordu dedi yüksek sesle. Gerçekten utanıyordu. Aynı şeyi dünyada tekrar yapamaz. Karar verdiğinde ürperdi. Cesaretini topladı. Bir blöf bu. Bu levha bir blöf. Öyle olmalı. Üç ölü atı hatırlayıp birden duraladı. O öldürdü onları. Zaten atların işi bitmişti. Onları zehirledi. Bunu blöfün bir parçası olarak kullandı. Herhalde kovayla içirdi ilacı onlara. Ama burayı zehirlemedi. Onu iki kere yapamaz. Başından şapkasını çıkardı, geniş kenarıyla suyun yüzündeki toz ve pislikleri dağıttı, sonra sudan bir şapka dolusu aldı, iki eliyle kaldırdı, kendini çelikleştirmeye çalıştı. Derin bir soluk aldı, dudaklarını suya değdirdi. "Senten!" diye uludu Blaine. Sesi şok ve öfke doluydu. Yıldırım gibi uçup şapkayı onun elinden kaptı. Sular yerlere, Senten'in pantolonuna döküldü. Blaine onu iki kolundan yakalayıp ayağa kaldırdı. "Aklını mı kaybettin kadın?" "Blaine, canımı yakıyorsun." "Canını mı yakıyorum? Seni dövebilirim bile. Seni deli." "Blaine, bu bir blöf, eminim." Korkuyordu ondan. Öfkesini seyretmek korkunçtu. "Blaine, lütfen, lütfen dinle beni." Gözlerdeki değişimi seyretti. Blaine kontrolünü kazanmıştı. "Ah tanrım, sanmıştım ki." "Canımı yakıyorsun," diye tekrarladı Senten aptal gibi. Blaine onu bıraktı. "Özür dilerim." Maraton koşmuş gibi soluk soluğaydı. "Bana bir daha yapma bunu kadın. Gelecek sefere ne yaparım bilemiyorum." "Blaine, dinle beni. Bu bir blöf. Suyu zehirlemedi. Hayatımla bahse girebilirim." "Demin giriyordun zaten." Ama artık dinliyordu. "O sonuca nasıl vardın?" Yaklaştı. İlgilenmiş, ikna olmaya da hazırdı. "Bir zamanlar onu tanırdım, iyi tanırdım. Bir yemin ettiğini duydum. Senin sözünü ettiğin o kuyuyu 1915 yılında zehirleyen de oydu. Bunu itiraf etti ama bir daha asla yapmayacağına yemin etti. Su başındaki korkunç manzarayı anlattı." "Ya ölmüş atlar?" diye sordu Blaine. "Onları nasıl açıklıyorsun?" "Tamam, onları zehirledi. Zaten öldürmek zorunda kalacaktı. Bitmişti o atlar. Aslanlara bırakamazdı onları." Blaine suyun kenarına yürüdü, eğilip baktı. "O tehlikeyi göze alacaktın ve..." Sustu, ürperdi, dönüp seslendi. "Çavuş Hans Mayer." "Buyurun efendim." Çavuş atların yanından ayrılıp yaklaştı. "Çavuş, topal kısrağı getir bana." Adam döndü, atı alıp geldi. Bir ön ayağı sakatlanmıştı. Onu zaten bırakmak zorundaydılar. "Bırak su içsin," diye emir verdi Blaine. "Efendim?" Hans Mayer şaşırmış gibiydi. Blaine'in niyetini anlayınca daha da telaşlandı. "Kaynaktan mı? Su zehirli efendim." "Biz de onu anlamak istiyoruz," dedi Blaine sert bir sesle. "Bırak içsin." Yağız kısrak hevesle suya yaklaştı, uzun boynunu eğdi. Suyu koca koca yudumlar halinde içiyordu. Guruldayarak karnına aktığı duyuldu. Karnı gözle görülür biçimde şişiyordu. Ayrım sonu.